Yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde Nebukadnezar'ın gördüğü rüya var ve Daniel peygamberin bu rüyayı yorumlaması. Kral Nebukadnezar bir rüya görür ve bu rüyanın yorumlanmasını ister. Kendi bilginlerini çağırır, onlara rüyayı bildirmez ama rüyayı bana yorumlayın. Önce açıklayın ne rüya gördüğümü diyor, sonra yorumlayın. Bunu kimsenin yapamayacağını söyleyen bilginlere kral kızar ve bütün bilginlerin öldürülmesini ister. Bu bilginler arasında Daniel ve onun arkadaşları da vardı. İşte Daniel, Babil'in bilginlerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece akıllıca konuştu. Aryok'a kralın buyruğu neden bu kadar sert diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. Bunun üzerine Daniel krala gidip rüyasının ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Sonunda Daniel kralın huzuruna çıkarak kendisiyle görüşebildi. Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. Sonra göklerin tanrısına yakarmalarını istedi, dua etmelerini istedi. Öyle ki Tanrı onlara kayra gösterip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. Göklerin tanrısına dua ediyor. Bu sözü sadece kölelikteki kitaplarda bulabilirsiniz. Yani Ezra, Nehemya ve Daniel dahil olmak üzere. Tanrı'nın görkeminin Yeruşalim'den, tapınaktaki kutsalların kutsalından ayrılmasından sonra ona, yani Tanrı'ya göklerin tanrısı olarak hitap ediliyor. Burada aynı zamanda merhamet sözü var. Bu duaların temelini gösterir. Tanrı dualarımıza gösterdiğimiz çaba, yaptığımız iyilikler ve uğraştan dolayı ya da dua eden kişinin yapısal özelliğine bakarak, güzel sözler söylemesine bakarak yanıt vermiyor. Bütün dualarımız Rabbin merhametine dayanmalı. Bugün değerli dostum, İsa Mesih'in adında dua etmek, kendi değerimizde değil de onun değerinde merhamet için ona bakarak adının gücünde dua etmek anlamını taşıyor. Daniel ve arkadaşlarının dualarından sonra gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin tanrısını övdü. Öyle sanıyorum ki Tanrı'nın rüyayı Daniel'e açıklayış şekli Nebukadnezar'a gösterdiği rüyanın aynısını Daniel'e göstermesiydi. Bu oldukça mantıklı bir açıklamadır. Sonra Daniel şöyle dedi: Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa kadar övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. Odur zamanları ve mevsimleri değiştiren, kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilge verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın Tanrısı, sana şükreder, seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin, senden istediklerimizi bana bildirdin ve kralın düşünü bize açıkladın. Bu değerli dinleyicilerimiz, Daniel peygamberin kayıtlara geçmiş birçok dualarından biridir. Daniel peygamber amacın, duanın ve peygamberliğin adamıydı. Bu rüyadaki sırrı Tanrı'nın kendisi Daniel'e tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Bu duada Daniel peygamberin harika şükran duasını görüyoruz. Daniel peygamber şimdi kralla görüşmek için kralın huzuruna çıkmaya tam anlamıyla hazırdı. Daniel 2. bölüm 24. ayette şöyle diyor Daniel: Kralın Babil'in bilginlerini öldürmeye atadığı Aryok'a giderek Babil'in bilginlerini yok etme dedi. Beni krala götür, rüyasının ne anlama geldiğini açıklayacağım. Daniel peygamber olacak olan kanlı katliamı önleme çabasında ve anlaşılan bilginleri öldürmek Aryok'un içine de sinmemişti. Yani pek öldürme taraftarı değildi. 25. ayet: Aryok onu hemen krala götürdü ve sürgündeki Yahudiler arasında kralın rüyasını yorumlayabilecek birini buldum dedi. Aryok büyük bir coşkuyla, sevinerek Daniel'in rüyayı açıklayacağı müjdesiyle kralın huzuruna çıkıyor. 26. ayet: Kral öbür adı Beltşasar olan Daniel'e gördüğüm rüyayı ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin diye sordu. Değerli dinleyicilerimiz, doğal olarak Kral biraz kuşkuluydu. Çünkü bütün bilginler rüyayı bulup yorumunu yapamamıştı. Fakat daha sonra Daniel adında bir adam geliyor ve kendisinin rüyayı açıklayabileceğini, yorumlayabileceğini söylüyor. Kral soruyor. Yani şimdi sen bana diğer bilginlerin açıklayamadığı şeyi açıklayabileceğini mi söylüyorsun? Belki de senin bu girişimin onların zaman kazanabilmesi için bir bahanedir. Soru biraz alaycı görünüyor. Ama Daniel'in verdiği yanıt çok güzel. Bakın Daniel 2:27-28'de ne diyor? Daniel şöyle yanıt verdi. Kralın açıklanmasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün rüya ve görümler şunlardır diyor. Daniel hemen Babil bilgeliği ile Tanrı bilgeliği arasındaki farkı net bir şekilde gösteriyor. İncil'den Pavlos 1. Korintoslar 1:20'de ve 25. ayetlerde şöyle diyor. O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışması nerede? Tanrı dünya bilgeliğini saçma olduğunu göstermedi mi? Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün. Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Daniel şu anda zihni kararmış putperest krala gerçek ve yaşayan Tanrı'yı açık bir şekilde gösterme imkanına sahip. Hatırlarsanız 28. ayette son günlerde ifadesini kullanıyor. Bu çok önemli çünkü Daniel kitabında vurgulanan bu nokta, rüya Yahudi olmayanların zamanının sonuna değiniyor. Yahudi olmayanların zamanının sonu ve İsrail halkının sonraki günleri ile paralel gidiyor. Her ikisi de büyük sıkıntı döneminde yerine geliyor. Bizim şimdi yaşadığımız zaman insanın günü. Elçi Pavlos yine 1. Korintoslar 4:3'te şöyle diyor. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi bile yargılamam. Bizler insan gününde yaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şuna dikkat etmeliyiz. Yahudi olmayanların zamanı ve diğer uluslardan olanların tamamlanması terimleri eş anlamlı değildir. Romalılar 11:25'te şöyle diyor. Bu nedenle kardeşlerim sizlere bu giz üzerinde bilgi vermek istiyorum. Öyle ki kendinizi akıllı sanmayasınız. Yürek katılığı İsrail'e geçici bir süre için geldi. Ulusların tümü Mesih'e bağlanıncaya dek. Diğer uluslardan olanların tamamlanması kilisede sevinç ile son bulacaktır. Son günler terimi ve Yahudi olmayanların zamanı terimi kilisenin yani inanlılar topluluğunun sonraki günler terimi ile eş anlamlı değildir. Çünkü kilisenin son günleri kilisedeki sevinç ile tamamlanıyor. Bu tamamlanma büyük sıkıntı döneminden önce oluyor. Yahudi olmayanların zamanı büyük sıkıntı döneminin ortalarına kadar sürecek ve o zaman içerisinde de Tanrı tüm dikkatini tekrar İsrail halkına çevirecek. Daniel 2 ayet 29, sen ey kral yatarken gelecekle ilgili düşüncelere daldın. Gizlere açan da neler olacağını sana bildirdi. Nebukadnezar yatarken gelecekte ne olacağıyla ilgili düşüncelerle rahatsız olmuştu. Önemsiz bir kral olarak işe başlamasına rağmen şimdi bu kral dünyayı yönetiyordu. Dünyaya egemendi. Bana gelince ey kral öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, rüyanın ne anlama geldiğini bilesin, aklından geçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı. Daniel 2 ayet 30. Rüya Nebukadnezar'ın krallığının geleceği ve büyük dünya imparatorluğunun sonucuyla ilgiliydi. Kral kendisini birdenbire yöneticisi ve diktatörü bulduğu bu büyük imparatorluğun geleceği hakkında büyük bir kaygıya düşüyor, kaygı duyuyor. Gördüğü rüya içinde bulunduğu sorununa verilen yanıttı. Daniel kralın ona borçlu olmadığını hemen belirtiyor. Rüyayı ona Tanrı göstermişti. Tanrı rüyayı diğer bilginlerin hayatını kurtarmak ve kralın merakını gidermek için göstermişti. Tanrı Nebukadnezar'a anlayabileceği bir dille konuşuyor. Bu dil dış görünüşteki ihtişamı ve krallığının görkemini sergiliyordu. Tanrı ona rüyada krallığının dış parlaklığını, görkemini gösterdi. Rüya, Yahudi olmayan birinin diliydi ve Tanrı ona bir simge ile konuşuyor. Nebukadnezar'ın rüyasındaki şekil tapılacak bir şekil değildi ama Nebukadnezar Babil'deki putların önünde diz çöktüğü için Tanrı rüyada bir şekil kullandı. Böyle bir putperest ülkede Nebukadnezar ancak böyle bir dilden anlıyordu. O dönemde Babil putperestliğin merkeziydi. Bu bölümde dünyanın Yahudi olmayanlar tarafından yönetilmesinin tarihini göreceğiz. Davut'un soyundaki başarısızlık yüzünden Tanrı, bu evrenin asasını Davut'un soyundan alıp Yahudi olmayanların eline veriyor. Ve İsa Mesih dünyaya bir daha gelinceye kadar orada kalacak. İsa Mesih daha sonra asayı alacak ve yeryüzünde kralların kralı, Rablerin Rabbi olarak hüküm sürecektir. Onun krallığında değerli dostum, barış hakim olacaktır. Sadece barış olacaktır. Nebukadnezar'dan günümüze ve Rabbin hüküm süreceği güne kadar Yahudi olmayanların zamanıdır. Ey kral, rüyanda önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü. 31. ayet. Heykel korku uyandırdı. Gerçekten de çok muhteşem, göz alıcı ve etkileyiciydi. Keşke Daniel rüyayı Nebukadnezar'a açıklarken ben de orada olsaydım. Kralın yüzünden yansıyan şaşkın ifadeyi görmek isterdim. Daniel rüyayı anlatmaya başlayınca herhalde kralın gözlerinin içi parlıyor ve ilgiyle öne eğilip evet aynen öyle demiştir. Baş saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi. Daniel 2, 32-33. ayetler. Daniel bu gerçekleri anlatmaya başladığında, sanıyorum ki Nebukadnezar, hey delikanlı, gerçekten de haklısın, anlat diyordu. Kral artık yapılacak yorumu dinlemeye hazırdır. Bir yorumcu buradaki rüya hakkında şöyle der: burada her şey kralın anlayış yeteneğine bağlı olarak sergilenmiş. Dıştaki ve görünen şeyler insanın dikkat edeceği kadar gösterilmiş. Daha önce de belirttiğimiz gibi değerli dinleyicilerimiz, Tanrı onlara anlayacakları bir dille konuşuyor. Önünde dikilen bu muhteşem heykel sadece öyle duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece etkileyici, göz alıcı ve muhteşem. Başı altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayakları demir ve kil karışımından yapılmıştı. Heykel gerçekten de çok ilginç bir karışımdan yapılmıştı. Tek bir maden alışımından değil de dört değişik maden ve kum ya da çamurdan yapılmıştı. Sonra Daniel sözlerine şöyle devam ediyor: sen bakıyordun ve bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taş da büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Daniel 2, 34-35. ayetler. Şimdi bunun yorumunu daha sonra yapacağız. Bizlerin tahmin etmesine gerek yok. Yorumu Daniel'e bırakıyoruz. Burada değerli dostum, dikkat edilmesi gereken nokta şu: kral heykele hayranlıkla bakarken insanla ilgisi olmayan ve heykelin çevresinden gelen taş güçle heykelin ayaklarına vurdu ki bütün madenler ezilip toz oldu. Ve bir rüzgar tozu gözden kaybolana kadar savurdu. Sonra taş yaşayan bir taş olarak büyüdü ve heykelin yerini alarak görkemli bütün yeryüzünü kapladı. Gördüğün rüya buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin Tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin. Daniel 2, 36-38. ayetler arası. Kral Nebukadnezar İlk dünya imparatoruydu. Sanıyorum ki bu Tanrı'nın Adem için planıydı. Ona hakimiyet verilmişti ama daha sonra kaybetmişti. Dünya şu ana kadar 4 dünya imparatoru tanıdı. Ve bunlar dünyayı yönetmek isteyen 4 büyük ulus oldu. Ama hiçbiri başarılı olamadı. Birincisi içlerinden en iyi olanıydı. Daniel hemen rüyayı yorumlamaya başladı. Değişik madenlerin her biri dünya imparatorluklarını simgeliyor. Nebukadnezar altın başı simgeliyor ve o zaman bilinen dünya üzerinde hüküm sürdü. Hiç kimse onun yetkisini sorgulamadı. Onun hakimiyeti kesin bir monarşiydi. Ve sırası gelmişken belirteyim, bu yönetim biçimi o zamandan beri çok nadir olarak görülüyor. Babil İmparatorluğu hakkında kutsal kitabın başka kesimlerinde de bahsediliyor. Örneğin Daniel 5. bölüm 18-19 ve Yeremya 27-5-11. Tanrı Yeremya aracılığıyla şöyle diyor. Dünyayı, yeryüzünde olan insanı ve hayvanı büyük kudretimle ve uzanmış bazumla ben yarattım ve onu gözümde doğru olana veririm. Ve şimdi bütün memleketleri Babil kralı Nebukadnezar kulumun eline verdim ve ona hizmet etsinler diye kırın hayvanlarını da kendisine verdim. Ve onun memleketinin vakti gelinceye kadar bütün milletler kendisine ve oğluna ve oğlunun oğluna kulluk edecekler ve o zaman çok milletler ve büyük krallar onu kendilerine köle edecekler. Evet, Tanrı Nebukadnezar'ı baş olmak üzere üste koydu. O ilk dünya lideriydi ve bugüne kadar onun gibi başka bir yönetici olmamıştır. Daniel 2 ayet 39. Senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek Tunç'tan üçüncü bir krallık çıkacak. Nebukadnezar'dan sonra gelecek olan krallık ona göre küçük seviyede olacak. Üçüncü krallık ikincisine göre düşük ve dördüncü krallık ise üçüncüsüne göre düşük olacak. Yani buna göre dördüncüsü en düşük. O da şimdi yaşamakta olduğumuz dönemdir. Bu ayette iki krallıktan söz ediliyor. Gümüş kollar Medleri ve Persleri simgeliyor. Babil Krallığı'nın kaderi Daniel 5:28'de net bir biçimde anlatılıyor bizlere. Ülkem bölündü ve Medlere ve Perslere verildi. İkinci krallığın kim olduğuna dair kafa yormamıza gerek yok çünkü kim olduğu gayet açık. Daniel'in hem Nebukadnezar'ın hem de Med ve Perslerin zamanında yaşadığını hatırlamalıyız. Bu gerçek Daniel 6:8'de açıklanıyor. Şimdi ey kral, yasağı koy, Medlerin ve Perslerin değişmez kanuna göre yazıyı imza et de değişmesin. Üçüncü krallık Tunç'tan yapılmıştı ve bütün dünya üzerinde saltanat sürecektir. Bu Grek Makedon Büyük İskender'in imparatorluğudur. Bu da bizi dördüncü krallığa getiriyor. Bir gerçeğin altını önemli çizelim. Sadece 4 krallık vardır. 5. krallık yoktur. 4. krallığın zamanı bugün içinde bulunduğumuz zamandır. 4. krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demiri kille karışık gördün. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar. Daniel 2, 40-43 ayetler arası. Bu gerçekten de ilginç bir bölüm. Bu dördüncü krallığa diğer 3 krallıktan daha çok önem verilmiş ve Daniel burada dördüncü krallığı açıklaması için 4 ayet kullanmış. Ama ikinci ve üçüncü krallıkları Med, Pers ve Grek, Makedon krallıkları anlatmak için sadece 1 ayet, 39. ayeti kullanmış. Dördüncü krallık sonraki günlerin krallığı. Hatırlayalım, Daniel, Kral Nebukadnezar'a rüyanın konusunun ne olduğunu söylemişti. Tanrı bu putperest krala çok açık bir şekilde konuşuyor ve ona sonraki günlerin nasıl olacağını anlatıyor. Nebukadnezar bir dünya imparatoruydu ve imparatorluğunun nasıl sona ereceğini merak ediyordu. Evet değerli dostum, şu anda sonraki günler döneminde yaşıyoruz. Ve bugün hala aynı soru karşımızda duruyor. Dünya nereye gidiyor? Şöyle bir geriye çekilerek çok göz alıcı ve müthiş büyüklükte olan heykele bakmamız gerekiyor. Sanırım ki Nebukadnezar'ın rüyada gördüğü gibi bütün Babil Ovası'nın üzerinde yükseliyordu. Çok değişik madenlerden yapılmış bir heykel. Babil'i anlatan altından bir başı, Medleri ve Persleri anlatan gümüşten göğüs ve kolları, Grek Makedon olan tunçtan kalçaları ve Roma'yı simgeleyen demir bacaklar. Demir ayaklara karıştırılmış kil ise Roma İmparatorluğu'nun son halini gösteriyor. Bu müthiş büyüklükte olan heykel dört imparatorluğu simgeliyor ve bunlardan birçok gözlem yapılabilir. Bir krallıktan diğerine doğru kesin ve net bir düşüş görülüyor. Ve bu düşüş modern felsefe ve görüşe aykırı. Bugünkü bakış açımız her gün daha iyiye gittiğimizdir. Evrim gerçekleşiyor ve hep daha iyiye, daha yükseğe gidiyoruz. Ve sonuç olarak en iyi hükümete sahip olduğumuzu, üstün kişiler olduğumuzu düşünüyoruz ama ikisi de yanlıştır. Değerli dinleyicilerimiz, burada yine ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Bundan sonra neler olacak? Bunu bir sonraki yayınımızda ele alacağız. Bizi dinlemeye devam ediniz. Soru ve düşünceleriniz, anlamadığınız konular olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bir sonraki yayınımızda buluşalım değerli dinleyicilerimiz. O zamana dek Rabbin kayrası esenliği sizin de üzerinizde olsun.